Ayrım 48. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 413. Hiçbir zaman keşfedemediğim bir nedenle böylesine yalın bir yaşamın ortasında hiç ummadığım bir bıkkınlık çöktü üzerime. 6 ay kadar önce başladığım romanım La Casa, içinde damla esin barındırmayan bir hiciv gibi görünmeye başladı gözüme. Yazdığımdan daha fazla sözünü ediyordum. Az sayıdaki tutarlı bölümse konusuz kaldığım zaman önce La Girafa, sonra da Kronika'da parçalar halinde yayınladıklarımdı. Hafta sonları arkadaşlarım evlerine çekildiklerinde boş kentte sol elimden daha yalnız kalıyordum. Son derece yoksul ve bir bıldırcın kadar çekingendim. Çekingenliğimle dayanılmaz bir küstahlık ve kaba bir açık sözlülükle başa çıkmaya çalışıyordum. Hiçbir yere ait olmadığımı düşünüyordum. Sağ olsunlar, bazı tanıdıklarım da bunu fark etmem için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bu, herkesten ayrı bir köşede, kimseyle konuşmadan, hiç ara vermeden içtiğim sigaraların dumanıyla sarmalanmış olarak, çaresiz bir yalnızlık içinde günde 10 saat kadar yazdığım El Heraldo'nun haber merkezinde iyice açığa çıkıyordu. Deri çantamın içinde her yere götürdüğüm baskı kağıtlarının üzerine genellikle gün ağarana kadar büyük bir hızla yazıyordum. O günlerdeki pek çok dikkatsizliğimden birini daha yapıp çantamı takside unutunca hiç içerlemeden bunu kör talihimin bana oynadığı bir oyun olarak kabullendim. Onu bulabilmek için hiçbir çaba göstermeyince bu ihmalkarlığımdan paniğe kapılan Alfonso Fuenmayor köşemin sonuna bir not ekledi. Geçen cumartesi bir el çantası kamu hizmeti gören bir aracın içinde unutulmuştur. O çantanın sahibinin ve bu köşenin yazarının aynı kişi olduğunu göz önünde bulundurarak bulanın ikisinden biriyle temasa geçmesini rica ederiz. Çantanın içinde değerli hiçbir şey yoktur. Yalnızca daha basılmamış La Girafalar. İki gün sonra birisi taslaklarımı El Heraldo'nun kapıcısına bırakmış. Yeşil mürekkeple yazılmış, çok güzel bir el yazısıyla 3 imla yanlışımı düzeltmişti. Deri çanta ise ortalarda yoktu. Bana verdikleri gündelik odamı ancak karşılıyordu ama o günlerde en az umurumda olan şey yoksulluğun uçurumlarıydı. Odanın parasını ödeyemediğim gecelerde ise gerçekte olduğum şeymişim gibi Roma kahvesine giderek kitap okuyordum. Gece Paseo de Bolivar'da oradan oraya sürüklenen yalnız bir adam. Beni tanıyanlara bakmaya tenezzül edersem uzaktan bir selam gönderip alıştığım köşeme çekiliyor, genellikle güneş beni şaşırtana kadar okuyordum. Hiçbir sistematik formasyonu olmayan bir kitap kurduydum hala. Her şeyden çok bir şiir okuruydum. En berbat ruh halimdeyken bile her kötü şiirin sonunda bir iyi şiire çıkacağına inancımı koruduğumdan en kötü şiirleri bile okurdum. Hangi ülkede yaşadığını bilmeyen birinin kaleme aldığı kafkaik bilmeceleri andıran öykülerimin tersine La Girafa'daki yazılarımda halk kültürüne karşı çok duyarlıydım. Yüreğimdeki gerçek şuydu ki Kolombiya'nın dramı bana uzaktaki bir yankı gibi geliyordu. Ancak kan ırmaklar gibi taştığı zaman beni gerçekten sarstı. Öncekini bitirmeden bir sigara daha yakar, dumanı havaya içen astımların yaşama kaygısıyla içime çekerdim. Günde 3 paket tırnaklarımda ve gençliğimi kesintiye uğratan yaşlı köpeklere layık bir öksürük de gösteriyordu kendini. Kısacası iyi bir karayipli gibi utangaç ve hüzünlüydüm. Özel yaşamım konusunda o kadar ketumdum ki bu konudaki her soruyu söz oyunlarıyla geçiştiriyordum. Bu talihsizliğimin özellikle kadınlar ve para söz konusuysa doğuştan ve çaresiz olduğuna inanmıştım artık. Ama aldırdığım yoktu. Çünkü iyi yazabilmek için şansa ihtiyacım olduğunu sanmıyordum. Ne zaferler kazanmak umurumdaydı, ne para ne de ihtiyarlık. Çok genç yaşımda sokaklarda öleceğimden emindim zaten. Beni bu uçurumdan kurtaran annemle birlikte Aracataca'daki evi satmak amacıyla yaptığımız yolculuktu. Yeni bir romanın kesinliği farklı bir geleceğin ufuklarını gösterdi. yaşamımın pek çok yolculuğu arasında belirleyici bir özelliğe sahiptir. Çünkü bana yazmakta olduğum kitabın yazın gerçekliği içinde hiçbir biçimde özü olmayan söz oyunundan ibaret bir uydurma olduğunu göstermişti. Pek çok şeyi ortaya çıkartan o yolculuğun gerçeğiyle roman projem parçalandı. Benim hayalini kurduğum gibi bir destan, hiçbir zaman baş kahramanı olmadığım, kendimi belli bir şeyin kurbanı da sayamayacağım, işe yaramaz bir tanık ve her şeyin kurbanı olmaktan öteye gidemediğim, kendi aileminkinden başkası olamazdı. Döner dönmez yazmaya koyuldum. Artık yapay araçların bana bir katkı sağladıkları yoktu. Beni dedemlerin evinde el değmeden bekleyen, taşıdığımın farkında bile olmadığım o duygusal yük yeter de artardı. Doğru anlatım yöntemini bulmak için pek çok çaba ve zaman harcamama karşın köyün kızgın kumlarına ayak bastığım anda umutsuzluk ve özlemden ibaret o yeryüzü cennetini anlatmak için kendiminkinin en mutluluk verici yöntem olmadığını keşfettim. Çıkmak üzere olan kronika ile ilgili sorunlar romanımın yolunda bir engel değildi, tam tersine. Kaygımı azaltıp kendime çeki düzen vermemi sağlayan bir frendi. Romanımı yazmaya başladıktan sonra beni yaratıcı bir ateş içinde yakalayan Alfonso Fuenmayor dışında kalan arkadaşlarım eski La Casa projesine devam ettiğimi sanıyorlardı. Bir başyapıt olacakmışçasına üzerinde onca çene yorulan bir fikrin başarısızlığa uğradığının keşfedilmesinden korkarak böyle olmasında karar kılmıştım. Ayrıca hangisinin hangisi olduğunun bilinmemesi için dilime bir hikaye dolamışken başka birini yazmak gibi bir kör inancım şimdi bile vardır. Bu, gerekli olandan fazlasını söylemek istemeyen, utangaç yazarlar açısından tehlikeli bir kurgu türü olan basın söyleşilerinde de paçayı kurtarmayı sağlar. Açık gözlülüğünü pek çaktırmayan German Vargas durumu keşfetmiş olmalı. Don Ramon'un Barcelona'ya yaptığı yolculuğun ardından aylar sonra bir mektubunda, "Sanırım Gabito, La Casa projesini bir kenara bıraktı ve başka bir roman yazmaya başladı," diye yazmış. Don Ramon bunu yola çıkmadan önce biliyordu elbette. Daha ilk satırdan yeni kitabın 1928 yılında Muz bölgesinde yapılan kıyımda hayatta kalan 7 yaşında bir çocuğun anıları üzerine kurulacağından emindim. Ama kısa sürede bu fikrimden vazgeçtim. Çünkü öykü onu anlatmak için yeterince edebi kaynağı olmayan birinin bakış açısına kısılıp kalacaktı. İşte o zaman 20 yaşında Ulysses ile Ses ve Öfkeyi okumaya yeltenmemin iki geleceği olmayan, olgunlaşmamış cüretkarlık olduğunu farkına vararak her iki kitabı da daha basiretli bir gözle tekrar okumaya karar verdim. Faulkner ve Joyce da bana o zamanlar havada kalmış, anlaşılmaz, içine girilmez görünen ne varsa korkutucu bir güzellik ve yalınlıkla önüme serildiler. Tek sesli anlatımımı döşeğimde ölürken anlatımındaki betimleyici Yunan korosunda tıpkı ölüm döşeğindeki bir adamın yatağının çevresindeki aile üyelerinin düşünceleri gibi köyün tüm sakinleri arasında dağıtarak çeşitlendirmeye karar verdim. Bir tiyatro metnindeki gibi her konuşmada karakterlerin adlarını tekrar etmeyi becerebileceğimi sanmadığım için üç ses kullanmaya karar verdim. Annenin, dedenin ve çocuğun sesleri birbirlerinden çok farklı tonları ve yazgılarıyla kendiliklerinden tanımlanabileceklerdi. Kitaptaki dede benimki gibi tek gözlü değil de topal olacaktı. Çocuk onun yaşındayken benim olduğum gibi hareketsiz, korkmuş ve düşünceli, anne de dalgın ama akıllıydı. Bu hiçbir biçimde yaratıcı bir keşif değil, olsa olsa teknik bir araçtı. Yeni kitap yazılırken derinlemesine bir değişikliğe uğramadı. Aslından farklı bir çeşitlemesi de yoktu. Yazdıklarımı ölene kadar düzeltmek gibi kötü bir alışkanlığım olduğu için ilk baskısından 2 yıl önce bazı düzeltmelere ve kesintilere uğradı. Kasabayı, önceki projemdekinden çok farklı, annemle birlikte Arakataka'ya gittiğimizde gerçekte gördüğüm gibi hayal ettim. Ama Bilge Don Ramon'un da beni uyardığı gibi Arakataka adı Barranquilla kadar inandırıcılıktan uzak geldi. Ayrıca romanım için aradığım masalsı soluğa da sahip değildi. Böylelikle romanımdaki köye kuşkusuz çocukluğumdan beri bildiğim ama büyülü doğasını o zamana kadar fark edemediğim bir ad verdim. Makondo. Arkadaşlarımın son derece aşina oldukları La Casa adını da değiştirmek zorundaydım. Çünkü yeni projemle ilgisi yoktu. Ancak romanımı yazdıkça aklıma gelen adları bir okul defterine sıralamak gibi bir hata yapınca 80'den fazla isim birikti. Sonunda ilk taslağı bitirdiğimde yazarın ağzından bir ön söz yazma arzuma yenik düşünce kitabın adı hiç aramadığım bir anda karşıma çıkıverdi. Ninemin United Fruit Company'nin ardında bıraktığı bir anda soylu benliğinden geriye kalanla verdiği o hem şefkatli hem de fena halde hor gören ad. Yaprak Fırtınası. Bu romanı yazmamda beni en çok tetikleyenler Kuzey Amerikalı yazarlar. Özellikle de Barranquillalı arkadaşlarımın Sucre'ye kitaplarını gönderdikleriydi. Hem insan hem de yazar olarak oluşumumda belirleyici, hakiki ve doldurulamaz bir yeri olan, kendimi tam anlamıyla özdeşleştirdiğim Karayip kültürüyle derin güneyin kültürleri arasında rastladığım türlü türlü yakınlık ve benzeşmenin bunda etkisi büyüktür. Bunun farkına vardıktan sonra zanaatkar bir roman yazarı gibi yalnızca zevk için değil, büyük ustaların kitaplarının nasıl yazıldığını öğrenmek için de doymaz bilmez bir merakla kendimi okumaya verdim. Önce baştan sona, sonra sondan başa okuyor. Kurgularının en iyi saklanmış sırlarına varmak için ameliyat masasına yatırıyordum. Bu nedenle kütüphanem Dostoyevski'nin kitaplarından bir bölüme göz atabildiğim, Jules Cesar'ın astımı hakkında bir veriyi doğruladığım, bir otomobilin karbüratörünün nasıl çalıştığına baktığım yardımcı bir araçtan öteye gidemedi. Kimsesiz karakterlerimden birinin ihtiyacı olursa diye kusursuz cinayetler işlemek için bir el kitabım bile vardı. Geri kalanı da okumalarımda beni yönlendiren, doğru zamanda okumam için kitaplar hediye eden, metinlerimi basılmadan önce acımasızca irdeleyen arkadaşlarım hallediyordu. Böyle örnekler kendimi farklı bir gözle görmemi sağladı. Kronika projesi de beni kanatlandırdı. Moralimiz o kadar yüksekti ki dayanılmaz engellere karşın şafak vaktinden akşamın yedisine kadar karma karışık bir cümbüş olan San Blas Caddesi'nde yiyecek satan çığırtkan kadınların ve yasa tanımaz otobüslerin gürültüleri arasında asansörü olmayan bir binanın 3. katında ofis bile tuttuk. Ancak sığışıyorduk. Telefon daha bağlanmamıştı. Havalandırma bize dergiden de pahalıya patlayacak bir hayaldi. Ama Fuenmayor ofisi paçavraya dönmüş ansiklopedileriyle, her dilden gazete dergi kesikleriyle, ünlü el kitapları ve türlü tuhaf öteberisiyle dolduracak zamanı bulmuştu. Müdür masasının üzerinde bugün Barranquilla'da Museo Romantico'da sergilenen bir mücevher olan bir elçilik yangınından hayatı pahasına kurtardığı Underwood vardı. Öteki biricik masada da yeni edindiğim genel yayın yönetmeni payesiyle El Heraldo'dan ödünç alınma bir daktilonun önünde ben oturuyordum. Alejandro Obregón, Orlando Guerra ve Alfonso Melo için bir çizim masası koymuştuk. Üçü de akılları son derece başlarında olarak makaleleri ücretsiz resimlendirmeye razı gelmiş ünlü ressamlardı. Yaptılar da, çünkü hepsi de doğuştan cömert insanlardı ve kendimize bile bir kuruş ayıracak durumda değildik. Quique Scopel en kendini bu işe adamış fedakar fotoğrafçımızdı. Ünvanımın gerektirdiği yayın işlerinin yanı sıra mürettibe göz kulak olmak ve bir Hollandalınınkine benzeyen korkunç imlama karşın düzeltmene yardım etmek de görevlerim arasındaydı. El Heraldo'ya verdiğim La Girafa'yı yazmaya devam etme sözünü de yerine getirince kronikaya düzenli katkıda bulunmak için çok zamanım kalmıyordu. Ama sabahın erken saatlerinde öykülerimi yazacak zaman buluyordum. Her türden yazının uzmanı olan Alfonso, inancının ağırlığını yanıcı bir tutkuyla sevdiği dedektif öykülerine koyuyordu. Onları seçip çeviriyor, ben de bana kendi işimde de yardımcı olan resmi bir basitleştirme sürecinden geçiriyordum. Bu iş yalnızca gereksiz sözcükleri değil, öykünün inandırıcılığını zedelemeden yüzeysel olayları da atıp yalnızca saf özünü bırakarak yerden tasarruf etmek anlamına geliyordu. Bu, her bir sözcüğün tüm yapıdan sorumlu olması gereken, böyle zorlu bir yazın türünde fazlalık olan her şeyi atmak anlamına geliyordu. Bu iş, bir öykü anlatmanın tekniğini öğrenmek için yaptığım dolaylı araştırmada en çok işime yarayan alıştırmalardan biri oldu. José Félix Fuenmayor'un en iyi öykülerinden bazıları pek çok cumartesi paçamızı kurtarmıştır. Ama satışlar pek kımıldamıyordu. Ebedi can kurtaran simidimiz ise Alfonso Fuenmayor'du kuşkusuz. Hiçbir zaman iş adamı olarak takdir toplamamıştı ama bu işe kendi gücünü aşan bir kararlılıkla sarılıyor, her adımı o müthiş mizah duygusuyla kolaylaştırıyordu. En aklı başında makalelerden en gereksiz yazıları yazmaya kadar her işi yapıyor, aynı inatla reklam topluyor, inanılmaz krediler buluyor, gönülsüz katılımcılardan dergiye özel yapıtlar kopartıyordu. Ne yazık ki işe yaramayan mucizelerdi bunlar. Dağıtımcılar satmak için aldıkları kadar dergiyle geri dönünce El Tercer Hombre'den limandaki kasvet yuvalarına kadar en sevilen meyhanelerde elden dağıtım yapmaya karar verdik. Kazandığımız azıcık parayı ise etil alkol olarak tahsil etmemiz gerekti. Bize katkı sağlayanlar arasında en güvendiğimiz ve kuşkusuz en çok okunan Vate Ozio oldu. Kronika'nın ilk sayısından başlayarak Dolly Mello adıyla yazdığı Diario de una Mecanografa, bir daktilografın günlüğü adlı köşesini hiç aksatmadı ve okurların gönüllerini fethetti. Kimse bu kadar farklı uğraşların aynı adam tarafından böylesine bir incelikle kotarılabildiğini hayal edemez. Bob Prieto, Kronika'nın batmasını orta çağdan kalma tıbbi ya da sanatsal bir buluşla engelleyebilirdi. Ama işe gelince son derece açık, şeffaf bir ölçütü vardı. Para yoksa ürün de yok. Yüreklerimizin sızlamasına karşın kısa sürede hiç para kalmadı kuşkusuz. Julio Mario Santo Domingo'nun kaleminden İngilizce yazılmış, Alfonso'nun tuhaf sözlüklerinin derinliklerine dalıp bir kız böceği avcısının kaygısıyla çevirdiği ve Alejandro Obregón'un büyük bir sanatçı inceliğiyle resimlediği 4 bilmeceli öyküyü yayınlamayı başardık. Ama Julio Mario o kadar çok yolculuk yapıyor, o kadar çok birbiriyle çelişkili yerlere gidip geliyordu ki sonunda görünmez bir ortak haline geldi. Onu nerede bulacağını yalnızca Alfonso Fuenmayor bilebiliyordu. Bunu kaygılı bir cümleyle iletti bize. Ne zaman bir uçağın geçtiğini görsem kendi kendime işte Julio Mario Santo Domingo gidiyor diyorum. Geri kalanlar dergi baskıya girmeden ya da paralar ödenmeden önce son dakikada bir şeyler yetiştirerek bizi gerilim içinde bırakan, elleri varırsa arada sırada katılımda bulunanlardı. 48. ayrımın sonu. Sayfa 421.